Ayrım 14.
Senin gibi. Onun da teni melekler kadar beyazdı. Bunu iyi düşün. Nuh dünyadaki hayatı kurtardı. Sen büyük işler yapmak için dünyaya geldin Silas. Rab seni bir neden için özgür bıraktı. Çağrıyı duydun. İşini yapman için Rabbin sana ihtiyacı var. Silas zaman geçtikçe kendine farklı bir açıdan bakmayı öğrenmişti. Ben safım, beyazım, güzelim, bir melek gibi. Ama o anda konuttaki odasında babasının geçmişten gelen hayal kırıklığına uğramış fısıldayan sesini duydu. Tu es un désastre, un spectre. Sen bir felaketsin, bir hayaletsin. Silas tahta zeminde diz çökerek bağışlanmak için dua etti. Ardından cübbesini çıkararak bir kez daha kendini cezalandırmaya başladı. 40. Vites koluyla mücadele eden Langdon arabayı sadece iki kez stop ettirerek kaçırdıkları taksiyi bu de Boulogne'un sonuna kadar götürmeyi başardı. Ne yazık ki durumun komikliği telsizle sürekli şoförlerini arayan taksi şirketinin sesiyle gölgeleniyordu. Araç 563, neredesin? Yanıt ver. Langdon parkın çıkışına ulaştığında gururunu ayaklar altına alarak frenlere asıldı. Sen kullansan daha iyi olur. Sophie direksiyona geçtiğinde rahatlamışa benziyordu. Birkaç saniye içinde dünyevi zevkler bahçesini geride bırakarak arabayı Allée de Longchamp'tan batıya doğru sürmeye başlamıştı. Langdon Sophie'nin hız ibresini saatte 100 kilometreye çıkarmasını seyrederken Rue Haxo hangi yönde diye sordu. Sophie gözlerini yoldan ayırmıyordu. Taksi şoförü Roland Garros tenis stadyumuna yakın olduğunu söylemişti. O bölgeyi biliyorum. Langdon bir kez daha ağır anahtarı cebinden çıkardı ve avucunda tarttı. Çok önemli bir nesne olduğunu hissedebiliyordu. Belki de kendi özgürlüğü bile bu anahtara bağlıydı. Langdon, Sophie'ye tapınak şövalyelerinden bahsederken bu anahtarın üstünde tarikat mührünü taşımasının yanı sıra Siyon tarikatıyla daha derin bir bağa sahip olduğunu fark etmişti. Eşit kollu haç denge ve uyum sembolüydü ama aynı zamanda tapınak şövalyelerini simgeliyordu. Üzerine eşit kollu kırmızı haçlar işlenmiş beyaz tunikli tapınak şövalyeleri resimlerini herkes görmüştü. Aslında tapınakçıların haçının kolları uçlarda biraz genişliyordu. Ama yine de eşit uzunluktaydılar. Kare haç. Tıpkı bu anahtarın üstünde olduğu gibi. Langdon ne bulacaklarını tahmin etmeye çalışırken hayal gücünün çılgına döndüğünü hissetti. Kutsal kase. Neredeyse bunun saçmalığına kahkahalarla gülecekti. Kasenin İngiltere'de bir yerlerde olduğuna ve en azından 1500 senesinden beri tapınakçılara ait pek çok kiliseden birinin altındaki odada gömülü olduğuna inanılıyordu. Büyük usta Da Vinci'nin dönemi. Tarikat önemli belgelerini güven içinde saklamak için önceki yüzyıllarda pek çok kez yerlerini değiştirmek zorunda kalmıştı. Tarihçiler Kudüs'ten Avrupa'ya geldiğinden beri kasenin 6 kez yer değiştirdiğini düşünüyorlardı. Kase son olarak 1447 yılında görülmüştü. Sayısız tanık bir yangın çıktığını ve belgelerin her birini ancak 6 adamın taşıyabildiği 4 dev sandığa yüklenerek yanmaktan son anda kurtarıldığını anlatmıştı. Bunun ardından bir daha kaseyi gördüğünü iddia eden biri çıkmamıştı. Artık sadece belgelerin Büyük Britanya'da Kral Arthur'un ve yuvarlak masa şövalyelerinin topraklarında olduğu fısıldanıyordu. Her nerede olursa olsun iki temel gerçek vardı. Leonardo yaşarken kasenin nerede olduğunu biliyordu. Saklandığı bu yer günümüze kadar muhtemelen değişmemişti. İşte bu yüzden kase tutkunları hala kasenin yerini açığa çıkaran gizli bir ipucuna rastlayabilmek için Da Vinci'nin eserleriyle günlüklerini derinlemesine inceliyorlardı. Kimileri kayalıklar bakiresindeki dağlık arka planın İskoçya'daki mağaralarla dolu dağların topografyasıyla uyuştuğunu iddia ediyordu. Kimileri ise son akşam yemeğindeki havarilerin şüpheli oturuş düzeninin bir çeşit şifre olduğu konusunda ısrar ediyordu. Bazıları ise Mona Lisa'nın röntgen filmlerinden aslında Isis'in lapis lazuli taşlı küpesini takarken resmedildiğinin anlaşıldığını iddia ediyordu. Da Vinci daha sonra bu ayrıntının üstünü boyamaya karar vermişti. Langdon küpenin var olduğuna dair hiçbir ispata rastlamamış, öyle olsa bile kutsal kase ile bağlantısını anlayamamıştı. Ama kase meraklıları hala internetteki ilan panolarında ve sohbet odalarında bakıp usanmadan bu konuyu tartışıyorlardı. Sırlara herkes bayılır. Ve sırlar devam ediyordu. Bunlardan en yenisi elbette Da Vinci'nin ünlü Adoration of the Magi'sinin boya katmanlarının altında korkunç bir gerçek sakladığının keşfedilmesiydi. İtalyan sanat uzmanı Maurizio Seracini, New York Times Magazine'ın Leonardo sahteciliği başlığıyla anlattığı hikayeyi ortaya çıkaran kişi olmuştu. Seracini şüpheye hiç mahal bırakmadan resimdeki gri yeşil fonun gerçekten Da Vinci'nin çalışması olduğunu ama resmin ona ait olmadığını ortaya koymuştu. Gerçek şuydu ki ismi bilinmeyen bir ressam Da Vinci'nin ölümünden yıllar sonra onun eskizlerinin üzerinden geçerek resmi doldurmuştu. Ama sahtekarın yaptığı resmin altındaki şey çok daha rahatsızlık vericiydi. Kızılötesi reflektografi makineleriyle çekilen fotoğraflar ve röntgen filmleri bu hilekar ressamın Da Vinci'nin eskiz çalışmasını doldururken altta kalan resimden şüphe çekecek farklılıklar çizdiğini gösteriyordu. Sanki Da Vinci'nin asıl niyetini gizlemeye çalışmıştı. Resmin altında her ne varsa halkın bilmeye hakkı vardı. Ama Floransa'daki Uffizi galeri yetkilileri durumdan mahcubiyet duyarak resmi derhal sokağın karşısındaki bir depoya göndermişlerdi. Galerinin Leonardo salonuna giren ziyaretçiler bir zamanlar tapınmanın bulunduğu yerde yanıltıcı ve özür içermeyen madeni bir levha buluyorlardı. Bu eser restorasyon çalışmalarına hazırlık amacıyla tanı testlerinden geçmektedir. Çağdaş kase avcılarının garip yeraltı dünyasında Leonardo da Vinci hala en büyük muammaydı. Onun eserleri bir sırrı açıklayacak gibi görünüyordu ve belki bir kat boyanın altında, belki açık bir manzarada şifrelenmiş bir halde veya belki de hiçbir yerde hala saklı duruyordu. Da Vinci'nin boş ümitler uyandıran ipuçları merakları hayal kırıklığına uğratmak ve bilmiş Mona Lisa'nın yüzüne halinden memnun bir gülümseme oturtmaktan başka bir amaç gütmüyor olabilirdi. Sophie Langdon'u düşüncelerinden ayırarak elinde tuttuğun anahtarın diye sordu. Kutsal kasenin saklı olduğu yeri açması mümkün mü? Langdon zorlama bir kahkaha attığının kendisi bile farkına varmıştı. Gerçekten hiç sanmıyorum. Ayrıca kasenin İngiltere'de saklı olduğuna inanılıyor, Fransa'da değil. Sophie'ye hikayeyi kısaca anlattı. Sophie, ama tek mantıklı cevap kaseymiş gibi geliyor diye ısrar etti. Elimizde tarikat mührünü taşıyan son derece gizli bir anahtar var. Ayrıca bize Siyon tarikatı üyelerinden biri tarafından iletildi ki sen bana onların kutsal kase muhafızları olduğunu söylemiştin. Langdon onun iddiasının mantıklı olduğunu kabul ediyordu ama sezgileri bunu kabul edemeyeceğini söylüyordu. Tarikatın kaseyi bir gün nihai dinname yeri olarak Fransa'ya getireceklerine dair yemin ettiklerini anlatan söylentiler vardı. Ama bunun olduğuna dair hiçbir tarihi kanıt bulunmamıştı. Tarikat kaseyi Fransa'ya getirmiş olsa bile tenis stadyumunun yanındaki 24 Ruhaksu adresi pek de soylu bir nihai dinname yerine benzemiyordu. Sophie, bu anahtarın kutsal kaseyle nasıl bir ilişkisi olabileceğini gerçekten kestiremiyorum. Çünkü kase İngiltere'de olmalı, öyle değil mi? Sadece bu değil. Kutsal kasenin yeri tarih boyunca en iyi saklanan sırlardan biridir. Tarikat üyeleri kardeşliğin üst kademelerine ulaşmadan önce güvenilir olduklarını kanıtlayıp kasenin bulunduğu yeri öğrenmek için yıllarca beklerler. Bu sır bölümlere ayrılmış karmaşık bir sistemle korunur ve tarikat kardeşliği oldukça geniş olduğu halde herhangi bir zamanda yalnızca 4 üye kasenin nerede olduğunu bilir. Büyük Üstad ile onun 3 seneşosu. Büyük babanın en yukarıdaki bu 4 kişiden biri olma ihtimali oldukça zayıf. Gaz pedalına iyice basarken Sophie, büyük babam onlardan biriydi diye düşündü. Büyük babasının kardeşlikteki konumunu şüpheye hiç yer bırakmayacak şekilde teyit eden bir görüntü hafızasına kazınmıştı. Büyük baban üst kademelerde olsa bile kardeşlik dışından hiç kimseye hiçbir şey açıklamasına izin olmazdı. Seni iç çembere alması olanaksız. Bodrum'daki ayini gözlerinde canlandıran Sophie, ben oraya girdim bile diye düşündü. Normandiya'daki şatoda o gece şahit olduklarını Langdon'a anlatmanın vakti gelip gelmediğini düşündü. Duyduğu utanç 10 yıldır tek bir tanrının kuluna bile anlatmasına engel olmuştu. Düşünmek dahi tüylerini ürpertmişti. Uzaklarda bir yerlerde sirenler çalarken yorgunluğunun giderek arttığını hissetti. İleride beliren Roland Garros tenis stadyumunu görmenin heyecanını duyan Langdon, işte orada dedi. Sophie yolun stadyuma doğru değiştirdi. Birkaç denemeden sonra Ruhaxo kavşağını buldular ve daha az sayı içeren tabelaların gösterdiği yöne saptılar. Yoldaki sanayi siteleri ve iş merkezleri artmıştı. 24 numarayı bulmamız gerekiyor diye düşünen Langdon, gizliden gizliye ufukta bir kilise kulesi aramakta olduğunu fark etti. Saçmalama, bu mahallede tapınakçıların kilisesi mi olabilir? Sophie parmağıyla işaret ederek işte orada diye çığlık attı. Langdon'un gözleri önlerinde uzanan yapıya kaydı. Bu da ne böyle? Modern bir binaydı. Ön cephesinin üstü dev bir neon kare haçla donatılmış bir kaleye benziyordu. Haçın altında şu kelimeler yazıyordu. Zürih Emanet Bankası. Langdon tapınakçılar kilisesi hayallerini Sophie ile paylaşmadığına memnundu. Hiçbir anlam içermeyen sembollerden gizli anlamlar çıkarmaya çalışmakla geçen bir meslek hayatı insanı böyle yapıyordu. Langdon bu kez de eşit kollu barışçıl haçın İsviçre bayrağının sembolü olarak seçildiğini unutmuştu. En azından gizem çözülmüştü. Sophie ile Langdon ellerinde İsviçre bankasındaki bir kasanın anahtarını tutuyorlardı. 41. Castel Gandolfo'nun önünde uçurumun ve kayalıkların üstünde dönen soğuk dağ havası fiyattan dışarı adımını atan Piskopos Aringarosa'yı karşıladı. Bu cübbeden daha kalın bir şey giymeliydim diye düşünürken üşüdüğünü belli etmemeye çalışıyordu. Bu gece ihtiyaç duyacağı son şey zayıf ya da ürkmüş görünmekti. Şatonun en üst katında sevimsiz bir aydınlık yayan pencereler hariç tüm bina karanlıktı. Kütüphane diye düşündü Aringaroza. Uyanıklar ve bekliyorlar. Rüzgara karşı yürürken başını öne eğdi ve rasathane kubbelerine bakmamaya çalışarak yoluna devam etti. Onu kapıda karşılayan rahip uykulu görünüyordu. 5 ay önce onu karşılayan yine aynı rahipti ama bu gece daha az misafirperver davranıyordu. Saatine bakarken endişeliden çok rahatsız olmuşa benzeyen rahip, "Sizi merak ettik psikopos," dedi. "Özrümü kabul edin, bugünlerde hava yollarına güveni olmuyor." Rahip anlaşılmayan bir şeyler mırıldandıktan sonra, "Yukarıda bekliyorlar, size eşlik edeceğim," dedi. Kütüphane yerden tavana kadar koyu renk lambiri kaplı, kare şeklinde geniş bir salondu. Her tarafta tıka basa dolu yüksek kitaplıklar vardı. Siyah bazaltla süslenmiş kehribar mermer yerler insana burasının bir zamanlar saray olduğunu hatırlatıyordu. Odanın karşı tarafından gelen bir erkek sesi, "Hoş geldiniz psikopos," dedi. Aringaroza konuşan kişiyi görmeye çalıştı ama ışıklar yeterli değildi. Her yerin ışıl ışıl parladığı ilk ziyaretinde olduğundan çok daha loştu. Uyanış gecesi. Bu gece insanlar ortaya çıkacak olandan utanıyormuş gibi gölgelere saklanmışlardı. Aringaroza oldukça yavaş, krallara yakışan adımlarla içeri girdi. Odanın arka tarafındaki uzun masada oturan 3 erkeğin şekillerini görebiliyordu. Ortada oturan adamın silüeti hemen seçiliyordu. Obez Vatikan sekreteri. Vatikan şehrindeki tüm resmi işlerden sorumlu yetkili. Diğer ikisi yüksek rütbeli İtalyan kardinallerdi. Aringaroza kütüphaneden geçerek onlara yaklaştı. "Vaktine gelemediğim için özürlerimi sunarım. Farklı zaman dilimlerindeyiz. Yorgun olmalısınız." Elleri muazzam göbeğinde kavuşmuş duran sekreter, "Hiç değiliz," dedi. "Buraya kadar geldiğiniz için müteşekkiriz. Uyanık kalıp sizi karşılamak yapabileceklerimizin asgarisidir. Size kahve ya da kendinize getirecek başka bir şey ikram edebilir miyiz?" "Sıradan bir ziyaretmiş gibi davranmamayı tercih ederim. Diğer uçağa yetişmem gerekiyor. Hemen meseleye girebilir miyiz?" Sekreter elbette dedi. "Tahmin ettiğimizden çok daha çabuk davrandınız." "Öyle mi yaptım?" "Daha 1 ayınız vardı." Aringaroza, "Kaygılarınızı 5 ay önce dile getirdiniz," dedi. "Beklememe gerek var mıydı?" "Hakikaten bulduğunuz çözümden son derece memnunuz." Aringaroza gözleriyle uzun masayı takip ederek büyük siyah bir çantaya baktı. "İstediğim şey bu mu?" "Evet." Sekreterin sesi huzursuz gibiydi. "Bununla birlikte isteğinizden kaygı duyduğumuzu itiraf etmeliyim. Biraz şey gibi." Kardinallerden biri tehlikeli diye cümleyi tamamladı. "Bunu sizin için bir yere havale edemeyeceğimizden emin misiniz? Yüklü bir meblağ." "Özgürlük pahalıdır. Kendi güvenliğim hususunda hiçbir endişem yok. Tanrı benimle birlikte." Adamlar şüpheyle bakıyorlardı. "Tam olarak istediğim fonlar mı?" Sekreter başını salladı. "Vatikan Bankası'ndaki bağış bonoları dünyanın her yerinde nakitle değiştirilebilir." Aringaroza masanın sonuna yürüyerek evrak çantasını açtı. İçinde Vatikan mührünü ve taşıyan kişiye ödeme yapılmasını garantileyen Portatore başlığını taşıyan 2 kalın bono destesi vardı. Sekreter gergin görünüyordu. "Bu fonları nakde çevirmiş olsaydık hepimizin çok daha az endişeleneceğini söylemeliyim psikopos." Çantayı kapayan Aringaroza, "O kadar nakli taşıyamam," diye düşündü. "Bonolar nakde çevrilebiliyor, bunu siz söylediniz." Kardinaller birbirlerine huzursuz bakışlar fırlattıktan sonra işlerinden biri sonunda, "Evet ama bu bonoların Vatikan Bankası'ndan çıktığı hemen anlaşılacaktır." Aringaroza içinden gülüyordu. Öğretmenin Aringaroza'ya parayı Vatikan bonoları şeklinde almasını söylemesinin asıl sebebi de buydu. "Bu işin içinde hepimiz varız." Aringaroza bu son derece yasal bir işlem diye savundu. Opus Dei Vatikan şehrinin şahsi piskoposluk makamıdır ve Papa Hazretleri parayı uygun gördüğü şekilde harcayabilir. Herhangi bir kanun çiğnenmiş olmuyor. "Doğru ama..." Sekreter öne doğru eğilince oturduğu sandalyenin altından çatırtılar geldi. "Bu fonlarla ne yapmayı amaçladığınız hakkında hiç bilgimiz yok ve eğer bir şekilde yasal değilse..." Aringaroza, "Benden istediğiniz şey göz önüne alınacak olursa," diye karşılık verdi. "Bu parayla yapacaklarım sizi ilgilendirmez." Uzun bir sessizlik oldu. "Haklı olduğumu biliyorlar," diye düşündü Aringaroza. "Şimdi sanırım benden bir şey imzalamamı isteyeceksiniz." Hepsi sanki hemen gitmesini istiyormuş gibi ayağa fırlayarak kağıdı ona doğru ittiler. Aringaroza önünde duran kağıda bir göz attı. Üzerinde papalık mührü vardı. "Bana gönderdiğiniz kopyanın aynı mı?" "Kesinlikle." Aringaroza belgeyi imzalarken ne kadar az duygulandığına şaşırmıştı. Buna rağmen diğer 3 adam rahat bir nefes almış gibiydiler. Sekreter, "Teşekkürler psikopos," dedi. "Kiliseye vermiş olduğunuz hizmet asla unutulmayacak." Evrak çantasını kaldıran Aringaroza umudun ve yetkinin ağırlığını hissediyordu. 4 adam söyleyecek başka bir şey varmış gibi bir süre birbirlerine baktılar ama görünüşe göre yoktu. Aringaroza arkasını dönerek kapıya yöneldi.
Aringarosa kapı eşiğine geldiğinde kardinallerden biri "Piskopos" diye seslendi. Aringarosa duraksayıp döndü. "Evet. Buradan nereye gideceksiniz?" Aringarosa bu sorunun içeriğinde coğrafi değil ruhani bir anlam taşıdığını sezmişti. Ama bu saatte ahlak tartışmaya niyeti yoktu. "Paris" diyerek kapıdan dışarı çıktı. 42. Zürih Emanet Bankası, İsviçre'nin geleneksel mevduat bankacılığında modern isimsiz hesap hizmeti sağlayan 24 saat açık bir Geldschrank bankasıydı. Zürih, Kuala Lumpur, New York ve Paris'te şubeleri bulunan banka, son yıllar içerisinde isimsiz ve resimsiz hesaplar için bilgisayar kaynaklı şifre ve dijital destek hizmeti vermeye başlamıştı. Bu operasyonun can damarı en eski ve en basit hizmetlerden biri olan anonim lager, sorgusuz sualsiz emanet hizmetine ya da diğer adıyla isimsiz banka kasası hesaplarına dayanıyordu. Hisse senedinden değerli tablolara kadar mal varlıklarını isimsiz açtırdıkları kasalarda saklamak isteyen müşteriler, ileri teknoloji sayesinde gizlilik perdesi altında istedikleri zaman yine isim vermeden emanetlerini geri alabiliyorlardı. Sophie taksiyi son duraklarının önüne çekerken binanın kaba mimarisine bakan Langdon, Zürih Emanet Bankası'nın çok az espri anlayışına sahip olduğunu düşündü. Tamamen çelikten yapılmış gibi görünen dörtgen binanın hiç penceresi yoktu. Devasa bir metal tuğlayı andıran yapının ön cephesinde parıldayan 4,5 metre yüksekliğinde neon bir kare haç vardı. İsviçre'nin bankacılıkta gösterdiği gizlilik hakkında sağladığı ün, ülkenin en fazla gelir getiren ithal ürünlerinden biri olmuştu. Bu gibi tesisler sanat camiasında tartışmalara yol açıyordu. Çünkü sanat hırsızlarının ortalık sakinleşene kadar çaldıkları sanat eserlerini yıllarca saklayabilecekleri mükemmel bir yer sağlıyorlardı. Gizlilik kanunları uyarınca emanetler polis teftişlerinden korunduğu ve hesaplar isimler yerine numaraları açıldığı için hırsızlar mallarının güvende olduğunun ve asla bulunamayacaklarının bilinciyle rahata eriyorlardı. Sophie taksi, bankanın garaj yolunu, binanın altına doğru inen beton rampa, kesen görkemli kapının önünde durdurdu. Yukarıdaki video kamerası onlara çevrilmişti. Langdon nedense buradaki kameranın Louvre'dakinin aksine gerçek olduğunu hissediyordu. Sophie camı indirerek şoför tarafındaki elektronik podyumu inceledi. Bir likit kristal ekranda 7 farklı dilde talimatlar yazıyordu. Listenin en üstündeki yazı İngilizceydi. "Anahtarı sokun." Sophie lazer işi anahtarı cebinden çıkararak dikkatini yeniden podyuma verdi. Ekranın altında üçgen bir delik vardı. Langdon içimden bir ses uyacak diyor dedi. Sophie anahtarın üçgen gövdesini delikle hizalayarak içine soktu ve gövde tamamen girinceye kadar itti. Bu anahtarı çevirmeye gerek olmadığı ortadaydı. Kapı o anda açılmaya başladı. Sophie ayağını frenden çekerek ikinci bir kapıya ve podyuma ilerledi. Arkalarındaki kapı kapandığında yükseltme havuzundaki gemi gibi kapana kısılmışlardı. Langdon bu kısırılmışlık hissinden hoşlanmamıştı. "Dua edelim de ikinci kapı da çalışsın." İkinci podyumda da aynı talimatlar yazıyordu. "Anahtarı sokun." Sophie anahtarı soktuğu anda ikinci kapı hemen açıldı. Birkaç dakika içinde aşağı meyilli rampadan binanın içine doğru ilerlemeye başlamışlardı. Yaklaşık bir düzine araç kapasiteli garaj küçük ve loştu. Ziyaretçileri metalden yapılmış dev bir kapıya kadar uzanan beton zeminin üstündeki kırmızı halı karşılıyordu. "Zıt mesajlara bak," diye düşündü Langdon. "Hoş geldiniz ve içeri girilmez." Sophie girişe yakın bir yere taksiyi park edip motoru durdurdu. "Silahı burada bıraksan iyi olur." Memnuniyetle diye düşünen Langdon silahı koltuğun altına itti. Sophie ile Langdon kırmızı halının üstünden çelik kapıya doğru yürüdüler. Kapının kolu yoktu ama yanındaki duvarda bir başka üçgen delik duruyordu. Langdon "yavaş öğrenenler girmesin" dedi. Gergin görünen Sophie kahkaha attı. "İşte giriyoruz." Anahtarı deliğe yerleştirince kapı içeri doğru hafifçe gıcırdayarak açıldı. Birbirlerine bakan Sophie ile Langdon içeri girdiler. Kapı arkalarından ses çıkartarak kapandı. Zürih Emanet Bankası'nın antresi Langdon'ın o güne dek hiç görmediği görkemli bir şekilde döşenmişti. Çoğu banka alışıldık cilalı mermer ve granitle yetinirken burada duvardan duvara metal ve kabara kullanılmıştı. "Bunların dekoratörü kim?" diye düşündü Langdon. "Birleşik Çelikçiler mi?" Sophie'nin gözleri lobiyi tararken aynı oranda şaşırmış görünüyordu. Her taraf gri metalden yapılmıştı. Yer, duvarlar, tezgahlar, kapılar, hatta lobi merdivenleri bile kalıptan çıkmış metale benziyordu. Etkileyici bir etki yaratıyordu. Mesaj açıktı. "Banka kasasına giriyorsunuz." Onlar içeri girerken tezgahın arkasında duran iri yarı bir adam başını kaldırarak baktı. Seyretmekte olduğu küçük televizyonu kapattı ve onları hoş bir gülümsemeyle selamladı. Devasa kaslarına ve taşıdığı tabancaya rağmen diksiyonundan yontulmuş bir İsviçreli komi olduğu anlaşılıyordu. "Bonsoir," dedi. "Size nasıl yardımcı olabilirim?" İki farklı dille yapılan karşılama töreni. Avrupalı ev sahibinin yeni konukseverlik numarasıydı. Hiçbir ima içermeyen karşılama ziyaretçiyi istediği dille cevap verme fırsatını tanıyordu. Sophie herhangi bir dille cevap vermedi. Altın anahtarı adamın önündeki tezgaha bırakmakla yetindi. Önüne bakan adam derhal duruşunu dikleştirdi. Elbette. Asansörünüz koridorun sonunda. Oraya gittiğinizi birine bildireceğim. Sophie başını sallayarak anahtarı geri aldı. Hangi kat? Adam ona garip bir bakış fırlattı. Anahtarınız asansöre hangi kata çıkacağınızı söyleyecektir. Sophie gülümsedi. Ah evet. Görevli yeni gelen iki ziyaretçinin asansöre ilerlemesini, anahtarı yerleştirmesini, binmelerini ve görünürden kaybolmalarını izledi. Kapılar kapanır kapanmaz telefonu eline aldı. Geldiklerini hiç kimseye bildirecek değildi. Buna gerek yoktu. Müşterinin anahtarı giriş kapısına girdiği anda kasa görevlisi otomatik olarak ikaz edilmişti zaten. Görevli bankanın gece müdürünü arıyordu. Telefon hattı çalarken televizyonu yeniden açtı ve seyretmeye başladı. Seyretmekte olduğu haberler sona eriyordu. Önemli değildi. Televizyondaki iki yüze yeniden baktı. Müdür telefona cevap verdi. Oui. Burada bir durum oluştu. Müdür neler oluyor diye sordu. Fransız polisi bu gece iki kaçağın peşinde. Yani her ikisi de az önce bankamızdan içeri girdiler. Müdür alçak bir sesle küfretti. Tamam. Hemen Monsieur Vernet ile temas kuracağım. Görevli telefonu kapatarak başka bir numara çevirdi. Bu kez Interpol'ü arıyordu. Langton asansörün yukarı çıkmak yerine aşağı iniyormuş gibi bir his uyandırmasına şaşırmıştı. Kapılar açılana kadar Zürih Emanet Bankası'nın kaç kat altına indiklerini anlayamadı. Umurunda değildi. Asansörden çıkmış olduğuna memnundu. Onları karşılamak için bekleyen görevli etkileyici bir neşe içindeydi. Ütüsü son derece muntazam, flanel bir takım elbise giyen yaşlıca ve tatlı biriydi. Yüksek teknoloji dünyasında eski zaman bankacılarına benziyordu. Adam bonsoir dedi. İyi geceler. Beni izleyebilir misiniz? S'il vous plaît. Cevap vermelerini beklemeden topukların üstünde döndü ve metal koridoru canlı adımlarla yürümeye başladı. Langton yanında Sophie ile birlikte bir dizi koridorlardan ve yanıp sönen bilgisayarların bulunduğu geniş odaların önünden geçti. Çelik kapının önüne gelen adam, Boichi diyerek kapıyı onlar için açtı. İşte geldik. Langton ile Sophie bir başka dünyaya adım atmışlardı. Önlerinde duran küçük oda, iyi bir otelin lüks oturma odası da benziyordu. Metaller ve perçinler gitmiş, yerini şark halıları, koyu meşe mobilyalar ve yastıklı sandalyeler almıştı. Odanın ortasındaki geniş masanın üstünde hala baloncuklar çıkarmakta olan bir şişe Perrier'in yanında iki kristal bardak duruyordu. Yanındaki makinede kahve pişiyordu. Saat gibi çalışıyorlar diye düşündü Langton. Saat işini İsviçrelilere bırakmak lazım. Adamın yüzünde anlayışlı bir gülümseme belirmişti. Anladığım kadarıyla bu bize yaptığınız ilk ziyaret dedi. Sophie tereddüt ettikten sonra başını salladı. Anlıyorum. Anahtarlar genellikle miras olarak bırakılırlar. Bu yüzden ilk kez gelen kullanıcılar protokolü bilmezler. İçeceklerin durduğu masayı gösterdi. Odayı dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Sophie anahtarları miras olarak bırakılabileceğini söylemiştiniz değil mi diye sordu. Evet. Anahtarınız bir İsviçre sayı hesabına aittir ve genellikle nesilden nesile miras bırakılırlar. Altın hesapların en kısa kasa kiraları 50 yıldır peşin ödenirler. Bu yüzden aile içinde pek çok kez elden ele geçtiğini görürüz. Langton ona bakıyordu. 50 yıl mı? Adam en az diye yanıt verdi. Elbette daha uzun dönem için kasa kiralanabilir ama pek kullanışlı değildir. Hesapta 50 yıl süresince hareket görülmezse kasadakiler otomatik olarak imha edilirler. Kasanıza ulaşmanız için işlemleri başlatayım mı? Sophie başını salladı. Lütfen. Görevli kolunu lüks salona doğru salladı. Burası sizin özel görüş odanız. Ben odadan çıktıktan sonra kasanın içindekileri görmek ve değiştirmek için istediğiniz kadar vakit harcayabilirsiniz. Kasa kutunuz buraya gelecek.